Matta 15. bölüme geldik. Konu İsa kutsal yazı uzmanları ile Ferisileri kınıyor, kendi öğrencilerini azarlıyor. Bir kadının kızına şifa veriyor, birçok kişiyi iyileştiriyor, 4000 kişiyi doyuruyor. İncil'in Matta kesiminde daha önce sözünü ettiğim hareketlilik yine devam etmektedir. İsa Mesih kralların kralı olarak yeryüzüne geldi. Ama kendi halkı tarafından reddedildi. Şimdi de çarmıha doğru ilerlemektedir. Bu bölümde İsa Mesih'in yeryüzündeki hizmetinin nasıl devam ettiğine bakacağız. Bu hizmet devam ederken kutsal yazı uzmanları ve Ferisilerle İsa arasındaki çelişki artık kopma noktasına getirmişti onları. Bu bölümde gerçekten muhteşem bir hareketlilikle karşılaşacağız. Bunun üzerine diyor Matta 15, 1 ve 2. ayetlerde, Yeruşalim'den Ferisiler ve dinsel yorumcular İsa'ya gelip, öğrencilerin neden ataların töresini çiğniyor dediler. Çünkü yemek yemeden önce ellerini yıkamıyorlar. Kutsal yazı uzmanları ile Ferisiler ta Yeruşalim'den gelmişlerdi. Bir önceki bölümde görmüştük, İsa ile öğrencileri ıssız bir yerdeydiler. İsa'yı dinlemeye gelmişlerdi ama yemek saati gelince oralarda lokanta falan olmadığına göre öğrenciler önce İsa'ya akıl hocalığı yapıp halkı salıvermesini önerdiler. Böylece halk yakındaki köylere gidip karınlarını doyurabilirlerdi. Ancak İsa'nın başka bir planı vardı. 5 somun ekmek ile 2 balıktan yiyecek yaratıp yaklaşık 15.000 kişiyi doyurdu. Bu olaydan sonra Yahudilerin din önderleri İsa'yı görmeye geldiler. İlk bakışta bunun iyi bir şey olduğunu düşünebiliriz. Belki onlar da İsa'yı dinlemeye gelmişlerdi ama aslında bunlar art niyetle gelmişlerdi. İsa'yı alkışlamak ya da onun öğretişini kabul etmek için değil, onu eleştirmek için gelmişlerdi. Hemen bunun dostça bir ziyaret olmadığını anlamaya başlıyoruz. İsa'yı kutsal kitabı yanlış şekilde yorumluyor diye değil, kutsal kitap ile aynı düzeyde tuttukları geleneklere uymadığı için eleştiriyorlardı. Öğrencileri neden ellerini yıkamıyorlardı? Bunun nedenini öğrenmek istiyorlardı. Burada geleneksel bir uygulamaya değiniyorlardı. Sağlık meselesi değildi işin konusu. Birçok kişi bu Ferisiler ve kutsal yazı uzmanları gibi düşünürler. Bazı ayinlere katılırsan, dini töreleri yerine getirirsen, dış ile ilgili bazı uygulamaları yaparsan yeter. Başka şey yapmaya gerek yoktur. Bu tamamen yanlış bir düşünce ve yaklaşımdır. İsa onları yanıtladı. Ya siz neden kendi törenize uymak için Tanrı'nın buyruğunu çiğniyorsunuz dedi. Matta 15 ayet 3. Şimdi sıra İsa'da. Şimdi İsa onları suçluyor ve kendi törelerine uysunlar diye Tanrı'nın yasasını çiğnediklerini onlara hatırlatıyor. Onların törelerine göre birisi Tanrı'nın yasasına karşı gelebilirdi. Şaşılacak bir şeydi bu. Hem de çok kurnazca uygulanan bir şey. İsa onlara şöyle dedi. Bakın Tanrı ne buyurmuştur? Babana ve annene saygı göster. Babaya ve anneye karşı kötü konuşan ölümle cezalandırılsın. Oysa sizin dediğiniz şudur. Her kim babasına ya da annesine benden göreceğin yardım gerçekte Tanrı'ya adanmış armağandır derse o kişi babasına ya da annesine ayrıca saygı göstermekle yükümlü değildir. Törenize uymak için Tanrı sözünü ortadan kaldırdınız. Matta 15, 4, 6 ayetler arası. Anne babaya saygı göstermek ne demektir? Bu konuda İsa'nın betimiyle Yahudi din önderlerinin betimi birbirinden farklıydı. Anne babaya saygı göstermenin bir kısmı onları maddi açıdan desteklemektedir. Din önderleri bu sorumluluğu bypass ediyorlardı. Nasıl mı? Çok basit. Anne babaya vermeleri gereken parasal desteği Tanrı'ya adıyorlardı. Böylece anne babaya destek sağlamaktan muaf kılındıklarını ileri sürüyorlardı. Böylece birisi çok dindar biçimde Musa'nın yasasını çiğniyordu. Ama bir ceza görmüyorlardı. Biz Mesih imanlılarına gelince değerli dostum bu konuda ne yaparız? Ben hala diyorum ki bir imanlının imanını gerçekten denemek isterseniz onun cüzdanına dokunmalısınız. bir Mesih imanlısının yaşam ölçüsü, para meselesini nasıl hallettiğiyle belirlenir. İsa Mesih'in gününde yaşayan dini önderler, anne babaya olan sorumluluğu bypass etmeler için insanlara yol gösteriyorlardı. Ben şahsen inanıyorum ki Tanrı'ya gereken bağışları vermeden önce birine borcun varsa önce onu ödemek zorundasın. Tanrı senin kişisel sorumluluklarını yerine getirmeni istiyor. Rabbin işine destek olabilmen için ailenin parasını iyi idare edip onları aç bırakmaman gerekir. Bugün hala dini yollardan ailevi sorumluluklarını pencereden dışarıya atmaya çalışan insanlar vardır. Bakın İsa din önderlerine ne diyor? Ey ikiyüzlüler! Yeşaya peygamber sizlere ilişkin şu sözlerle tam yerinde peygamberlik etti. Bu halk beni dudaklarıyla sayar ama yürekleri benden uzaktır. Matta 15, 7-8 ayetler. Rab İsa kutsal yazı uzmanları ile ferisileri ikiyüzlü olarak betimledi. Bu sözcük kutsal kitapta en korkunç çağrışımları oluşturur. Başka hiçbir ifade bununla aynı düzeyde olamaz. Tabii ki o zamanlardaki anlamı şimdiki anlamından değişikti. Günümüzde azarlayıcı bir ifade olarak kullanılır ama İsa'nın gününde sadece bir konuda tartışırken cevap vermekti. Genelde tiyatroda kullanılan bir terimdi. Yani tiyatro yapmak gibi bir şeydi. İsa kutsal yazı uzmanları ile ferisilerin tiyatro yaptıklarını söylüyordu. Din önderleri insanların dini törelere uyup ellerini yıkamaları için sürekli onları dürtüyor, uyarıyorlardı ama en önemli şeyi, yüreğin durumunu ihmal ediyorlardı. Tanrı'nın gözünde önemli olan ellerin töresel şekilde yıkanması değil. Hayır, insanın yüreğinin durumudur Tanrı'nın önünde önemli gözüken, önemli olan. Daha önce de dediğim gibi dindarlık maskesi altında yasayı ayaklar altına alıp çiğniyorlardı. Değerli dostum, sadece bu din önderlerini suçlamakla kalmayalım. Bizler de bazı durumları rasyonalize edip bin dereden su getirip Tanrı'ya karşı geliyoruz. Ebeveynler çocuklarına diyorlar, bana bak ellerini yıkamadan sakın sofraya oturma. İyi bir şey. Yani sağlık konusundan baktığımızda bu iyi bir şeydir. Ancak çocuklarının hayatını kirleten başka şeyler de vardır. Televizyonda açık saçık filmler seyretmelerine izin veriyorlar ama sofraya yıkanmamış ellerle oturmaya izin vermiyorlar. Bu da tiyatrodur aslında. Dışın temiz olması iyi bir şeydir. Temizliğe önem vermemiz gerekir ama için temiz olması daha da önemlidir. Şimdi İsa Mesih az önce konuştuğu sözü biraz daha açıklayacaktır. Matta 15, 10 ve 11. ayetlerde şöyle diyor. İsa topluluğu yanına çağırıp, İşitin ve anlayın dedi. Ağza giren şey insanı kirletmez. Tam tersine ağızdan çıkan şeylerdir insanı kirleten. Burada İsa önemli bir prensibi, önemli bir kuralı onlara öğretiyordu. Ahlaki kirlilik ruhsaldır, fiziksel değil. Bunun üzerine öğrenciler yaklaşıp biliyor musun dediler. Bu sözü işiten ferisiler gücendiler. 12. ayet. İsa'nın öğrencileri gerçekten şaşırmışlardı. Nasıl oluyor da İsa ferisileri bu şekilde gücendirebiliyordu? Bu noktaya kadar Yahudilerin din önderleriyle İsa arasında zaman zaman çekişmeler olmuştu. Şimdi kopma noktasına gelmişti. Zaten inceldiği yerden kopacaktı artık. Bunun üzerine İsa öğrencilerine öğüt vermeye devam eder. İsa şu yanıtı verdi. Göksel babamın dikmediği her fidan kökünden sökülecektir. 13. ayet. İsa neden fidanlardan söz ediyor? Mecazi bir anlamı dile getirmek için. Fidan, dini bir sistemi dile getiriyor. Daha önce insan geleneklerinden söz ediliyordu. İnsanın kurduğu din ile Tanrı'nın kurduğu gerçek inanç arasında dağlar kadar fark vardır. Bir açıdan ise onlara, Baba Tanrı'nın kurmadığı her dini sistem ileride sökülüp atılacaktır diyordu. Bırakın onları. Onlar körlerin kör kılavuzlarıdır. Eğer kör köre yol gösterirse ikisi birden çukura düşer. 14. ayet. İsa'nın bazı sözlerinde bir çeşit iğneleme görebiliriz. Hatta bu sözünde bir espri payı bile vardır. Ferisiler kör önderler olarak gösteriliyor. Petros ondan dilekte bulundu. Bu simgesel deyişi bizlere açıkla dedi. 15. ayette. Şimdiye kadar benzetmelerle konuşan İsa'yı öğrencileri hala anlamamıştı. İsa yanıtladı. Siz de mi hala anlamadınız? Anlamıyor musunuz ki ağıza giren her şey mideye iner, oradan geçip dışarı çıkar. Oysa ağızdan çıkan şeyler yürekten kaynaklanır. İşte bunlardır insanı kirleten. Çünkü kötü tasarılar yürekten kaynaklanır. Adam öldürmek, zina, fuhuş, hırsızlık, yalancı tanıklık, sövüp sayma. İnsanı kirleten şeyler işte bunlardır. Yıkanmamış ellerle yemek yemek ise insanı kirletmez. Madde 15, 16-20 ayetler arası. Çok meşhur, çok ünlü bir prensiptir bu dostum. Aslında mantıklıdır da. İnsan ağzına giren yiyecek, midesiyle ruhsal açıdan kirlenemez. Birisi demiştir, insan yüreğinin kuyusunda ne varsa er geç ağzın kovasıyla yukarıya çıkacaktır. Bu aynı durumu bugün çağdaş kültürümüzde de görebiliriz. Şimdi yeni bir ahlak düzeni diye bilinen bir çağda yaşamaktayız. Yeşaya peygamber bunun hakkında ön bildiride bulunup ileride iyiye kötü, kötüye de iyi denilecek diye yazmıştı. Çağımız şimdi bu durumdadır. İnsan yüreğinin kapağı açıldı ve içinden çirkef gibi kötülük taşmaktadır. Gerçekten yeni bir ahlak düzeni var mı? Kesinlikle hayır. Yine eski şeyler değişik kılıklarda devam ediyor. Kötü düşünceler, adam öldürme, zina, cinsel sapıklık, iftira, dedikodu, sevgisizlik, sövüp saymalar, çirkin sözler, hırsızlık hep devam etmekte. Gerçekten Pandora'nın kutusunu açtık ve başımız belada. Dostum, insan her zaman kontrol altında olmalı. Dünyada en vahşi, en yırtıcı yaratık insandır. Yırtıcı hayvanları kafese koyarız ama insan istediğini yapsın diye serbestçe dolaşmaktadır. İsa Mesih insan yüreğinin durumunu açıkladı ve insanın neler yapabileceğini bize söyledi. İnsan yüreğinden çıkan bu kötü şeyler insanı kirletir demiştir. Biliyor musunuz? Günümüzde her şeyin özüne cinselliği, seks denilen bir ilahı yerleştirmişler. Her şey cinsellik ile vurgulanıyor. Okullarımızda, televizyon ekranlarında, radyoda, dergi sayfalarında ve gazetelerde hep seksten söz edilir. Kardeşim, bunlar her insan yüreğinin çirkefinden çıkıp bu araçlara yansır ve sonunda insanı kirletir. Hiçbirimiz bu kirlenmeden arı kalamayız. Her birimizi etkilemektedir. Çocuklarımız, gençlerimiz kirletilmektedirler. Tüm bunlar özgürlük diye yüksek bir yaşam amacı olarak saptanan bir hedefte ortaya çıkıyor. Sözlerimizde ve hareketlerimizde özgür olmalıyız diyorlar. Sonuç ise insan yüreğinin kapağı açılıp içinden herkesi kirleten pislikler dökülür. Rabbimiz burada çok derin ve insanın durumunu açıklayan bir ifadede bulundu. İsa oradan ayrılıp Sur ve Sayda bölgesine çekildi diyor Matta 15-21. Ayette. Şimdi Rab ise hizmetini sürdürürken ilk kere İsrail'i terk edip başka bir yere gidiyor. Bu bizi ilgilendirmeli çünkü o İsrail'in kralı olarak yeryüzüne gelmişti. Elçilerini görevlendirip de onları müjdeyi duyurmak için gönderdiğinde İsrail'in kentlerine gitmeleri ve onun sınırları dışına çıkmamaları konusunda onlara talimat vermişti. Sonra gördük ki Rab ise İsrail'de reddedildi. Yahudi din önderleri ile İsa arasında bir çelişki ortaya çıktı. Bu çelişki kopma noktasına gelmişti. Ne oluyor? İsa'nın kendisi İsrail'in sınırlarını aşıp Sur ve Sayda bölgesine geçiyor ve müjdenin duyurulmasında ilk prensibi kendisi kuruyor. Bundan sonra Yahudi olmayan uluslardan da insanları kabul edecektir. Onun çağrısı şudur: ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar bana gelin, ben size rahat veririm. Bu dolaylarda yaşayan Kenanlı bir kadın ona yaklaşıp yüksek sesle dileğini açıkladı. Bana acı ya Rab, Davutoğlu. Kızım cine tutuldu, cin onu yıpratıyor. İsa kadını yanıtlamadı. Öğrencileri yanına gelmiş diretiyorlardı. Şu kadını başından sav, ardımızdan bağırıp duruyor. Madde 15, 22 ve 23. ayetler. Burada söz edilen kadın Kenanlı kadın, birkaç ırkın karışımı melez bir kişiydi ve tam anlamıyla uluslardan birisiydi. Onun hangi ulusa ait olduğunu öğrenmek isterseniz Markos 7-26 ayetine bakabilirsiniz. İsa'yı Davut'un oğlu olarak kendi ulusundan gelen bir kişi diye sahiplenemezdi. Kadın İsa'ya bu şekilde hitap ettiğinde, bana acı yarab Davut oğlu diye seslendiğinde İsa kadını yanıtlamadı. İsa'nın öğrencileri kadının İsa'ya seslenmesinden hoşnut olmamışlardı. Bu kadını başından sav dediler İsa'ya. Neden? Çünkü kadın onların ardından sürekli bağırıyordu. Bir kargaşalık yaratıyor ve belki de öğrencileri mahcup duruma düşürüyordu. İsa, ben Salt İsrail evinin kaybolmuş koyunlarına gönderildim diye yanıt verdi. 24. ayet. İsa'nın bu yanıtını biraz sert buldunuz mu? Evet, biraz sert ama gerçeği ifade eden bir şeydi. İsa gerçekten İsrail evinin kaybolmuş koyunlarına gönderilmişti. Kral Davut'un soyundan gelip kendisi hakkında yazılmış olan tüm peygamberlik sözlerini yerine getirecek olan kişi niteliğinde İsa ilkin İsrail'in kaybolmuş koyunlarına gönderilmişti. Önce İsa Kenanlı kadının bu gerçeği tanıması için böyle konuştu. Onunla ilgilenmediğinden değil. İsa Yahudilerin kralı olarak gelmişti. Yeryüzüne gelişinin amacı, değerli dostum, buydu. Çarmıha çakıldığı zaman başı üzerine bir levha asılmıştı. Üzerinde Yahudilerin kralı diye yazılmıştı. Ancak Kenanlı kadın İsa'yı bırakmak istemiyordu. Bakın ne oldu. Ama kadın yaklaşıp onun ayaklarına kapandı. Ya Rab, bana yardım et diye yalvarıyordu. 25. ayet. Kadın İsa'ya Davutoğlu diye hitap ettiğinde İsa ona ne demişti? Ben sadece İsrail evinin kaybolmuş koyunlarına gönderildim. Uluslardan hiç kimse ona Davut oğlu diye hitap ederek onu kral olarak benimseyemezdi. Ancak şimdi bu kadın ona Rab diye hitap ederek tapınmaya geldi. Ona tapındı ve ondan yardım istedi. Şimdi istediği yardımı Rab İsa Mesih'ten alacaktır. İsa çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir dedi. 26. ayet. İsa'nın bu yanıtı bir öncekinden daha serttir. Kadını bayağı tersliyor. Ben kadının yerinde olsaydım gücenip giderdim. Hatta bana bu şekilde konuşmaya hakkın yoktur deyip ona sırtımızı çevirirdik. Ama kadın böyle davranmadı. Kadın evet ya Rab diye karşılık verdi. Köpekler bile sahiplerinin sofrasından yere düşen kırıntıları yerler. Matta 15 ayet 27. Belki hatırlayacaksınız. İsa bir benzetmesinde dilenci Lazar ile zengin adamdan söz etmiş ve bu dilencinin zengin adamın sofrasından düşen kırıntılarla karnını doyurduğunu anlatmıştı. Hatta köpekler gelip bu zavallı Lazar'ın yaralarını yalamışlar ama o güçsüz olduğundan köpekleri kovamamıştı. Yahudiler köpek sözcüğünü özel bir şekilde simgesel anlamlarla yüklü biçimde kullanırlardı. Genelde köpek sözcüğü İsrailli olmayanlar için kullanılırdı o dönemlerde. Bu kadın İsa Mesih'e o kadar inanıyordu ki onun ağzından bu gibi sözleri duymaya razıydı. Bunun üzerine İsa, ey kadın, imanın ne büyük dedi. İstediğin gibi olsun. O anda kadının kızı iyi oldu. Matta 15 ayet 28. Rab İsa Mesih gerçekten bu kadının imanına şaştı. İsa, ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm. Sizleri dinlendiririm, yüklerinizi kaldırırım demişti. Kenanlı kadın için bunu yaptı. Kadın ona yükleriyle geldi ve İsa kadına yardım etti. Kadının verdiği cevap onun İsa'ya olan imanını sergiledi. Rab ise her zaman imana karşı, değerli dostum, olumlu tepki gösterir. İsa o bölgeden ayrılıp Galile denizinin kıyılarına geçtikten sonra bir dağa çıktı. Orada oturdu. Büyük topluluklar ona geldi. Beraberlerinde kötürümleri, körleri, eli ayağı tutmazları, sağırları ve başka birçok hastayı getirip İsa'nın ayakları önüne bıraktılar. O da onları sağlığa kavuşturdu diyor Matta 15, 29 ve 30. ayetlerde. Yine değerli dostum, dikkatinizi bir noktaya çekmek istiyorum. İsa bir sürü insanı iyileştirdi. Önce dediğim gibi binlerce kişiye şifa vermiş olmalıydı. Şifa mucizelerinin gerçekten yer aldığını saptayamayacak kadar çok olay olmuştu. o kadar mucize olmuştu ki hiç kimse bunu inkar edemezdi. İsa'nın düşmanları bile. İsa'nın yarattığı şifa mucizelerini herkes kabul etti. Öyle ki topluluk dilsizlerin konuştuğuna, eli ayağı tutmazların, sakatların düzeldiğine, kötürümlerin yürüdüğüne tanık olarak şaşakaldı ve İsrail'in Tanrısını yüceltti. Matta 15 ayet 31. Şimdi okuyacağımız mucize olayına bakıldığında bu mucizenin bir önceki mucizeyle aynısı olduğu düşünülebilir ama değildir. Daha önce 5000 kişiyi doyurmuştur Rabbi Mesih ama bu başka bir mucizedir ve şimdi ise 4000 kişiyi doyuracaktır. İsa öğrencilerini yanına çağırıp halka acıyorum dedi. 3 gündür yanımdalar. Yiyecek hiçbir şeyleri yok. Onları aç aç evlerine göndermek istemiyorum. Yolda bayılabilirler. Matta 15 ayet 32. İsa'nın yüreği değerli dostum görüyoruz. Merhametle dolu olduğundan bu mucizeyi yarattı. Öğrenciler şu çöl yerde koca topluluğu doyuracak bunca ekmeği nereden sağlayalım dediler. 33. ayet. Burada bize sunulmakta olan mesajın anlamını kaçırmayalım dostum. Bir açıdan burada kaydedilen olaylar bir önceki mucizenin tekrarlanması gibi gözükebilir ama aslında bizim için bir mesaj vardır. Matta her iki mucizeyi de kaleme aldı ama neden her ikisini de kaleme aldı? Bu ikinci mucize bizim iman hayatımıza bir mesaj verebilir mi? İsa'nın beklenen Mesih olduğunu daha da perçinleştirebilir mi? Zaten daha önce 5000 kişiyi nasıl mucizevi şekilde doyurduğunu yazmıştı. 4000 kişiyi daha doyurdu. Bunun ne yararı olabilir ki? Unutmayalım ki önceki kesimlerde İsa gerçekten Yahudilerin beklediği Mesih olduğunu kanıtlamak amacıyla iş yapıyordu. Şimdi başka bir kesimdeyiz. Bu kesimde onun kendi halkınca yani İsa'nın kendi halkınca reddedildiğini ve şimdi ise diğer uluslara yöneldiğini unutmayalım. Bu mucizede İsa'nın öğrencilerinin ne kadar yavaş öğrendiklerine şaşmamak elde değil. Daha önce 5000 kişiyi mucize yaratarak nasıl doyurduğuna tanık oldukları halde şu çöl yerde koca topluluğu doyuracak bunca ekmeği nereden sağlayalım diye yine İsa'ya soruyorlar. Burada yine öğrencilerin İsa'ya olan imanlarının ne kadar zayıf olduğunu görüyoruz. İsa onlara kaç ekmeğiniz var diye sordu. 7 dediler. Birkaç tane de küçük balık var. İsa topluluğa yere oturmalarını buyurdu. 7 ekmekle birkaç balığı aldı. Teşekkür sunduktan sonra bölüp öğrencilere verdi. Öğrenciler de topluluğa. Matta 15, 34, 36 ayetler arası. Burada merhametli ve sabırlı İsa bir kez daha toplulukları doyurdu. Bu olayda açıkça görüyoruz ki İsa'nın öğrencileri bir önceki mucize olayından gereken dersi almamışlardı. Onların ilk mucizede sergilenen yetki ve gücün tekrarlanabileceği konusundaki imansızlıkları bir açıdan İsa'yı reddetmeleri gibi oldu. Dostum, imansızlık günahtır. Tanrı sözü imanla yapılmayan her şeyde günahtır diyor. İbranilere yazılan mektupta da bize bazı öğütler veriliyor bu konuda. İşte diyor, bizi çevreleyen bu denli büyük bir tanıklar kalabalığı olduğuna göre biz de her yükten ve bizi kolayca kuşatan günahtan sıyrılarak önümüze konan yarışı sabırla koşalım. Bizi kolayca kuşatan günah nedir? İmansızlıktır. Zaten her günah imansızlıktan kaynaklanıyor. Ben de iman hayatımda bu sorunla yaşamaktayım. Keşke Rab'be çok daha fazla güvenebilsem. Çünkü o inanılmaya, güvenilmeye layıktır kardeşim. Kendi hayatımızdan da biliyoruz ki Rab verdiği her vaadi yerine getirdi. Bu nedenle ona daha fazla inanmamız gerekir. Ama sorun bendedir. Onda değil, Rab'de değil. O inanılmaya layıktır. Matta 15, 37, 38 ayetlerde şöyle diyor. Herkes doyasıya yedi. Arta kalan parçalardan da 7 sepet dolusu topladılar. Yiyenler 4000 erkekti. Kadınlarla çocuklar da ayrı. Burada 4000 kişi değil, 4000 erkekten söz edilir. Buna kadınlar ve çocukları da katarsak en azından 12000 kişiyi doyurmuş olmalıydı. İsa topluluğu gönderdikten sonra tekneye binip Magadan yöresine gitti diyor 39. ayette. İşte Rab İsa Mesih'in Galile yöresinde yerine getirdiği dünyasal hizmetinin bir kısmı bu şekilde kaydedildi değerli dinleyicilerimiz. Magadan yöresi coğrafi açıdan Galile denizinin kıyısındaydı. Ama bugün orada yıkıntıdan başka bir şey görülemez. Bu bölümden öğrendiğimiz bir şey vardır. İsa'nın öğrencileri derslerinde geri kalmışlardı. Hem yavaş öğreniyorlar hem de bu şekilde Rab'be engel olmaya başlıyorlardı. Yahudi din önderleriyle olan ilişkisinde ise kopma noktasına geldi ve şimdi de kendi öğrencileriyle sorunlar yaşamaya başlamıştı. İsa onları bekliyor, sabırlıdır. Öğrenciler hem derslerinde hem de uygulamada ona yetişinceye kadar bekleyecektir. İsa Mesih hem sana karşı değerli dostum hem de bana karşı sabırlıdır. Birçoğumuz yaşam derslerinde geride kalmışızdır. Sınıfta kalabiliriz. İmanda ilerleyip İsa Mesih'e yetişmemiz gerekir kardeşim. Hem imanda hem de anlayışta gerilerde kaldık. Ah kardeşim, Rabbimize tam anlamıyla bir inanabilsek.